Ayrım 15.
Siz yolunuza devam edin, ben şu kayanın dibine işeyeyim diyerek yürüyüş grubundan ayrılan bir daha geri dönmedi. Ben şu köyde şuna gidiyorum diyenler gittikleri köyde bulunamadılar. İlk düğme şerefi Kırmızı Tilki'ye aittir. Onu Mehmet Ali ve diğerleri izledi. Ali Haydar kaçanları tek tek arayıp durdu koca bölgede. Bunlardan 10 tanesini buldu, 3'ünü ikna etti. Bir dönem sonra kaçışlar yavaşladı ve giderek durdu. Arazinin ve kitlelerin tanınması, faaliyetin yoğunlaştırılmasıyla birlikte dağ yaşamı renk ve anlam kazandı. Gök kubbe durulaştı bir hayli. Bölgeye ilk kez dışarıdan İstanbul'dan 3 kadro geldi. Bunlardan birisi Murat Aydın'dı. İbo'nun ve Azeroğlu'nun okul arkadaşıydı. Hiçbir işe yaramayan ve suratını şapşallaştıran irice bir burnu vardı. Herkes gözlerinin neden bu kadar küçük olduğunu soruyordu. Saçları gürdü ama kirpi postunu andırıyordu biraz. Dağdakilerin en uzunu oydu. Düzenli bir tarzda gülümsüyor ve dinliyordu. Dinleyişinde yontulmamış, saf ve hilafsız bir köylü edası vardı. İbo'nun hareketin hamalı dediği ve en çok sevdiği insandı. Murat ilk geldiği günün gecesi nöbet tutarken elindeki av tüfeğini patlattı. Uçurumdan ufacık taşlar yuvarlandı. Uyuyanlar basıldık diyerek mağaradan çıktılar. Murat'a ne olduğunu sorduklarında, "Bir şey yok, kendi kendime talim yapıyordum, kazaleyim patlattım, gidin yatın" cevabını aldılar. Gelenlerden Lazoğlu karateciydi. Dağda eğitilmiş büyük grupların dolaştığını sanıyordu. Amacı da bu gruplara judo ve karate öğretmekti. İlk günler iyiydi. Konuşulanlara şahin gibi bakıyor, elden geldiğince az gülüyor, ciddi şeyler söylüyor, etrafa çeki düzen vermeye çalışıyordu. İkinci kazaleyin kurşununu o patlattı. Ama kusurun kendisinde değil, av tüfeğinde olduğunu ileri sürerek askeri ciddiyetine gölge düşürmedi. Keklik sürülerini askere benzetiyordu. Geceleyin uçurum boylarında gezen yabani keçilerin düşürdükleri taşları basıldık şeklinde yorumlayarak mağarada uyuyan herkesi ayaklandırıyordu. Mağaranın önüne çıkanlar değişik yorumlar yaptıktan sonra tekrar kafayı vurup uyuyorlardı. Bir başka gün uçurumun derinliğinden gelen bir tilki pav kırmasını yorumladı. Bunun baskıncılara ait bir iz süren köpeği olduğuna karar verdi. Ama kuşatma tamamlanıp çarpışma başlayıncaya kadar kimseyi haberdar etmeme niyetindeydi. 2 saatlik gece nöbetini 1 saat daha uzattı. Nöbeti Murat'a devrederken seslere dikkat et diye fısıldadı. Gelenlerden en sessizi Hüseyin'di. Evrende en çok sevdiği şey uykuydu. İnançlı bir insanın yürürken de uyuyabileceği, hatta rüya bile görebileceği kanısındaydı. Lazoğlu'na göre insanlığın en pis, en kahredici yükü uykuydu. Hüseyin'e göre ise uyku sessizliğin ve insan hayatının halis süzme balığıydı. Güzeli uykudayken seyredeceksin. Bebek uyurken güzeldir. Hüseyin İstanbul Hukuk Fakültesinden ayrılıp gelmişti. Yalansızdı ve inancı da uykusu kadar derindi. Askeri botlarla gelmişti. Sırtında içi tüylü kalın bir parke vardı. İstanbul kadrolarının gelişinin 15. gününde beklenmedik bir durum çıktı. Günlerdir kendisiyle hesaplaşan Lazoğlu mağaradakilere problemini açtı. Arkadaşlar, ben İstanbul'a dönmek istiyorum. Buradaki durumu umduğumdan farklı buldum. Herkesin silahlı olduğunu ve halkın bizi desteklediğini sanıyordum. Bakın, bu mağarada 6 kişiyiz. Bazen 8-10 kişi oluyoruz. Ama bu kadar insanın bir av tüfeği var. Onun da tırnağı bozuktur. Mücadeleye yeni başlayan yoksul bir halk için bu normal değil mi diye sordu Ali Haydar. Bağdaş kurmuş, dikkatle dinliyorlardı. Bence normal değil. Buraya bir baskın olursa hepimizi yok ederler. Ölülerimizi arayan düşman bile hayret eder silahsız 6 kişinin bu mağarada kaldığına. Köylüler bile eleştiriyor bu durumumuzu. Şimdiye kadar 6 kişi sürekli bir arada kalmadık ki, dedi Azeroğlu. Sürekli köylere dağılıp faaliyet yürütüyoruz. Sen bakma 2 haftadır bu mağarada kaldığımıza. Barbunya biraz lezzetli geldi bize. Ben sizin basılacağınıza inanıyorum ve böylesi bir çalışma tarzına da güvenmiyorum. Ayrıca annem de hastadır. Onu mutlaka görmem gerekiyor. Tüm bunlardan dolayı dönmek istiyorum. 5 kişi Lazoğlu'nu ikna etmek için akşama kadar uğraştı. Lazoğlu hareketten ayrılmayacağını ama bölgeden ayrılmak istediğini yineleyip durdu. Ali Haydar'ın önerilerinin tümünü reddetti. Gece büyük bir tenekede barbunya kaynattılar. Tahta kaşıklarla yediler. Adını ihtilal koydukları mağara bir hayli genişti. Mağaranın tavanı odun dumanından zifte kesmişti. Ağzının bir bölümünü büyük kayalarla kapatmışlardı. Arka kısmına bol miktarda derelerden topladıkları kuru odun yığmışlardı. Ertesi sabah Ali Haydar Lazoğlu ile birlikte yola çıktılar. 4 saatlik dağ yolculuğundan sonra Paş köyüne vardılar. Lazoğlu otobüse binerken hüzünlüydü. Bölgeyi terk etme kararlılığının yerini kuşku ve kalma isteği almıştı. Otobüse ağlayarak ve ayaklarını sürükleyerek bindi. Birkaç gün sonra yakalandı. Hiçbir şey söylemedi falak altında. Dilin yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ali Haydar geri dönerken 10 ayrı yerde 10 yeni ilişki kurdu. Eve girer girmez devrimci olduğunu söylüyordu. Köylüyü dinledikten sonra amaçlarını açıklıyor. Dağlarda devrimcilerin kartallar gibi yuvalandıklarını da eklemeden edemiyordu. Eylemleri duyan köylüler dolaylı ve kurnazca sorularla devrimcilerin güçlerini öğrenmeye çalışıyorlardı. Her dağa bir kartal yerleştireceğiz diyordu Ali Haydar. Kartallar hem zulümle hesaplaşacak hem de ihbarcıların ocağını söndürecek. Kocaman bir torbayla 2 gün sonra döndü mağaraya. 2 kişi başka mıntıkalara gitmişti. Azeroğlu yalnızdı. Torbayı merakla açtı, gülümsedi. "Oo," dedi, "kitleler bu kadar fedakar olmazdı. Hayırdır inşallah." "Kitleler fedakardır. Yeter ki iyi mücadele edelim. Kararlı ve açık olalım." Bir torba çay, bir torba şeker çıkardı. Bir paket beyaz peynir ve bol miktarda kuru yemiş çıkardı. Tereyağını şişeye doldurmuşlardı. 1 kilo kadar kavurma çıkardı. Yağlı ekmekleri, pişmiş yumurtaları odunların üzerine koydu. Yarım kızarmış tavukla yufka ekmeklere iştahla baktı. Bir şişe bal, bir şişe de pekmez çıkardı. "Çok iyi aileler buldum. Altın hazinesinden daha değerli." "İyi iyi," dedi. Tavuktan bir parça koparıp ağzına attı Azeroğlu. "İyi beslenirsek iyi mücadele ederiz." "Aç kartallar daha iyi saldırmaz mı?" "Biz kartal değiliz, bilinçli insanlarız. En iyi saldırı bilinçli, inanmış, tok olan insanların saldırısıdır. Gerçek insani saldırı budur. Halis saldırıdır bu." "Tavuğa saldırın halis ve bilinçli bir saldırıya benzemiyor pek. Hayvani yanımın esiri oluyorum bazen. Onu tepeleme cesaretine ve bilincine sahip olan bir insan için esirlik tehlikeli bir durum değil. Şu balın tadına bak bakalım." İkindi üzeri ardıç kuşları uçurumlardan su başlarına indiler. Rengarenk kuş türleri girdi suların aynasına. Kurbağalar yosunlu taşlara tutunarak seyrine daldılar kuşların. Danaların böğürtüleri kayalarda yankılanıyordu. Muşmula, hasır otu, taze armut, yosun ve balık kokuyordu gökyüzü. Uçurumun aşağı kesimlerinde, daha da derinlerde, çalıların, kayaların ve yosunların koynunda, kaya göleklerinde, çırılçıplak 3 kadın yıkanıyordu. Burun ve yanaklarına güneşin çikolata tadı sinmişti. Saçları kehribarlaşmış, bakışları yumuşamış, göğüsleri sertleşmişti. Kaya gölekleri, saç, ter ve aybaşı kokuyor, yaylaların yorgunluğunu taşıyordu. Ali Haydar'la Azeroğlu kurbağa avlamak için dereye indiler. Güvercinler kümeler halinde güneşleniyorlardı. Kayalara üşüşen kına böcekleri, kertenkeleler, yaban arıları, yakut kuşları, tırtıllar, kelebekler, muhabbet karıncaları güneşin son ışıkları altında ışıl ışıl yanıyorlardı. Görkemli yekpare granitler gibi yükselen kayalardan zümrüt yeşili bodur ağaçlar fışkırmıştı. Kaya tütünleri, sarmaşıklar, koca karı perçemleri, kuşburnular, vahşi böğürtlenler, keçi boynuzları, bakirecikler öbek öbek sarıp sarmalamıştı uçurumları. Kartal yavrularının ciyaklamaları hançer gibi parçalıyordu sessizliği. 30 tane kurbağa yakaladılar karanlık basıncaya kadar. Kocaman bir dolunay belirdi Zergovits zirvelerinin ardından. Dağlar büyüdü, esrarengiz, ürpertici ve hakim bir tüle büründü. Gecenin tüm ses ve efsun cümbüşü cömertçe açığa çıktı. Kömlerin pencerelerine cılız lamba ışıkları oturdu. "Devrim mağaralardan ne zaman çıkacak?" diye sordu Azeroğlu mağaraya dönerlerken. "Mağaralar devrime dar geldiği zaman." "Ne yazık ki bugün mağaralar devrime geniş geliyor. Daha gizli, daha dar delikler arıyoruz girmek için. Her şey halkın kafasının ve desteğinin genişlemesine bağlıdır. Kurbağalardan kurtulmamızın başka bir yolu da yok." Ali Haydar'ın bir elinde kurbağalı torba, diğer elinde de yarım teneke dolusu su vardı. Azeroğlu her omzuna kocaman bir kuru kütük almıştı. Kayalarla dolu, dik bir yokuşu tırmanıyorlardı. "Halkın kurbağalardan kurtulması kaç yıla alır?" dedi Ali Haydar. İktidarın alınışı kurbağalardan kurtuluş anlamına gelmiyor ki. Asıl kurbağalı dönem o zaman başlayacak. O gece kızarmış kurbağayla bal yediler. Mağara dışında ardıç ağaçlarının dibinde alınlarını yıldızların seyrine vererek mışıl mışıl uyudular. Nöbet tutmadan mağarada uyumak tehlikeliydi. Şafak söktüğünde mağaradaki yiyeceklerin bir kısmını yanlarına aldılar, bir kısmını gizlediler. Posta kutusu olarak kullandıkları ağaç kovuğuna şu pusulayı bıraktılar. Biz propaganda için gidiyoruz. 3 gün sonra döneceğiz. Yiyecekler 3 numaralı kayadadır. Düzgün dağlarını aşarak deşt ormanlarına doğru yöneldiler. Patikalardan yürüyorlardı. Şu gördüğün Hayri'nin evidir. Çok yoksul bir insandır. Atasözleri gibi öz ve yalındır. Su perisi gibi yetişkin bir kızı var. Karısıyla birlikte 3 kişidirler. Tüm varı yoğu 6 keçiyle şu küçük tarladır. Bizi korkunç severler. Azeroğlu durup eve baktı. Orman kuşlarının yuvasını andırıyor. Dönünce uğrayalım, beni de tanıştır dedi. Ormanlık dağlara girdiler. Çam kozalakları, palamutlar, reçineler, mantarlar, sincap sürüleri, kertenkeleler, menekşeler, meşe tavukları, tavşanlar ve envai çeşit kuş savranları deryasına düşmüşlerdi. Sema masmaviydi. Kayalıkların dibinde 3 orman tilkisi gördüler. Tilkiler yolculara baktılar merakla. Bu kadar yakın oldukları halde kaçmıyorlar. Bunların kurnazlıklarında parlak bir zeka var. Orman gerillası bunlara denir. Ali Haydar yükünü indirerek oturdu. Şu tepedeki evi görüyor musun dedi. Kazım'ın evidir. 15'e yakın keçisi, 2 ineği, 9 tane de küçük çocuğu vardır. Evlerine gittiğimden bu yana artık karısını dövmüyor. Koskoca dağda tek başına yaşıyorlar. Yalnız yaşayan insanların ilgileri, konukseverlikleri daha derin oluyor. 4 arı kovanı, çok güzel de bir bostanı var. Yağ, peynir, domates, hıyar, bal satıyor. Her yıl 2-3 ay Elazığ'da hamallık yapıyor. Dereye indiler. Azeroğlu cebinden pro sabununu, diş fırçasını çıkardı. Yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladı. Horozlu aynada saçlarını taradı. Dereden çıktılar. Deşt köyünü geçerek Hakis'in karşısındaki uçurumlara yöneldiler. Uçurum kıyısında birbirinden uzak 2 ev görünüyordu. Şimdiye kadar şu 2 eve hiç uğramadım dedi Ali Haydar. Yüzlerce evi tanıdım. Tanımadığım evlerin yanından geçmek canımı sıkıyor. İlkin şu baştaki eve uğrayalım. Veli Hoca'nın devrimci bir öğretmen arkadaşı var. Onun abisinin eviymiş. Uğrayıp biraz propaganda yapalım. Karnımızı da doyururuz. Azgın bir köpek karşıladı onları. Orta yaşlı birisi çıktı evden. Köpeği uzaklaştırdı. Merhabalaştılar. Birlikte eve girdiler. Köşede masanın başındaki 40 yaşlarında çatık kaşlı, köylülerin Almancı dediği, Almanya'da işçilik yapan birisi oturuyordu. Masada 2 tane de kadın vardı. Kadınlar ayağa kalktılar. Gelenleri sofraya buyur ettiler. Almancı hiç istifini bozmadı. Soğuk bir merhabayla yetindi. Sofrada çay, kızarmış patates, yufka ve yoğurt vardı. Köşede bir tutam taze soğan duruyordu. ''Nereden gelip nereye gidiyorsunuz gençler?'' diye sordu Almancı. ''Nazimiye'den geliyoruz, Plümür'e gideceğiz.'' dedi Azeroğlu. Aslında Haydaran'a gideceklerdi. Geldikleri ve gidecekleri yerleri sürekli değişik söylüyorlardı. ''Ne iş için gidiyorsunuz?'' ''Biz devrimciyiz, propaganda yapmaya gidiyoruz.'' diye söze girdi Ali Haydar. Almancının benzinde renk değişiklikleri oldu. Üst dudağı ürperdi. Kaşları bakışlarını gizlercesine çatıldı. Kadınlar merak kesildiler. İkinci adam abisine baktı. İçeri 12-13 yaşlarında bir çocuk girdi. Misafirlere hoş geldin dedi. Yani siz komünistsiniz. Evet biz komünistiz diye onayladı Ali Haydar. Almancı aniden ayağa kalktı. Oğlum git karakola haber ver diye bağırdı. Dış kapıyı git kapat. Jandarmalar gelinceye kadar sizi bırakmayacağım. İkinci adam gidip kapıyı kapattı. Kadınlar bir şeyler mırıldandılar. Azeroğlu ile Ali Haydar hiç bozuntuya vermediler. Ulan sallanma hayvan git karakola haber ver diye bağırdı çocuğa. Çocuk istemeye istemeye dışarı çıktı. Çocuğun gidip jandarmayı getirişi 2 saati aşardı. Onun için konuklar aceleye getirmiyorlardı işi. Otur efendi efendi konuşalım. Misafire bu yapılmaz dedi Azeroğlu. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok diye kükredi Almancı. Ben sizin ne mal olduğunuzu Almanya'dan bilirim. Bak üstelik işçisin dedi Ali Haydar. Otur da seninle sosyalizmin, komünizmin ne olduğunu tartışalım. Doğru yanlışı ikna etsin, düzeltsin. Ben sizinle tartışacak kadar düşmem, konuşmayın. Oturun oturduğunuz yerde. Bizim görüşlerimizin, amaçlarımızın ne olduğunu eminim ki sen bilmiyorsun diye gülümsedi Azeroğlu. Kadınlar mahzun ve sevecen bir havayla dinliyorlardı. Kapa çeneni, konuşma diyorum sana. Kalkın, bunları ahıra kapatacağız. Ali Haydar yumruğunu masaya vurarak elini parkesinin cebine soktu. Ulan bütün şarjörü senin beynine boşaltırım alçak herif diye bağırdı. Azeroğlu ayağa kalkarak Ali Haydar'ın kolunu tuttu. Bırak be, silah çekmeye kalkışma. Ne düşünürlerse düşünsünler. Biz halktan insanlara silah çekmeyiz. Bu evi kan banyosuna çevirmeye gelmedik diye bağırdı. Ali Haydar eğilerek yerden torbasını aldı. Gidiyoruz, hadi şimdi engelleyin bizi. Eceli gelen önüme çıksın diye haykırdı. Sağ eli parkesinin cebindeydi. Ama aynı cepte tabanca yerine meşe palamudu, kuru üzüm ve dut vardı. Aniden geri döndü. Sol cebinden bir bomba çıkardı. Bombayı Almancının gözlerine yaklaştırdı. Size silah çekmeme gerek yok, şunu görüyor musun diye bağırdı. Şunu dağlarda biz imal ediyoruz. Senin savunduğun düzen gibi Amerika'dan ithal etmiyoruz. Biz kendi donatımımızı kendimiz yaratıyoruz. Bu fitili ateşlersem hepiniz havaya uçarsınız. Almancı bombanın fitiline, üzerindeki yıldıza ve yazılara baktı. Benzi safran sarısına kesmiş, bakışları kaymıştı. Kadınlar ağlıyordu. İhtiyar olan Ali Haydar'ın yanına sokuldu. Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Benim oğlum cahillik etti, kusuruna bakma oğlum, bağışla diye yakardı. Şimdi gidiyoruz ama ileride bu eve yine geleceğiz. Dileğim diğer evler gibi bu evinde bizleri dostça karşılamasıdır. İçeri almayacaksanız almayın. Ona da saygı duyarız. Biz halkız, halka asla baskı yapmayız. Ama ihbarcıları da cezalandırırız. Cezalandırmazsak halk bizi cezalandırır. Ağlama ana, bizden size zarar gelmez dedi Azeroğlu. Elini kadının omzuna koydu gülümseyerek. Senin şu Almanca oğlun da bir gün ikna olacak. Yeter ki birbirimizi dinleyelim. Efendice tartışalım. İnsanları susturmak iyi değil dedi. Dışarı çıktılar. Dereye inerek Haydaran'a doğru yöneldiler. Yollarının üzerinde çeşmenin yanında çocuk oturmuş ağlıyordu. Gelenleri görünce ayağa kalktı. Beni karakola gönderdi ama gitmedim. Biliyorum siz Deniz Gezen'in arkadaşlarısınız. Benim babam kötü bir adamdır diye ağladı. Çok memnun olduk, sağ ol delikanlı diyerek çocuğun yanaklarından öptü Ali Haydar. İleride seni teşkilata alacağız. Yaman bir insan olacaksın. Güneş batıya kaymıştı. Haydaran'a giriyorlardı. Eski Dersim isyanının ünlü bölgelerinden birine. Köylerde iki gün propaganda yaptıktan sonra geri döneceklerdi. Dağlar sırt sırta vermiş, amansız bir şekilde diş diş yükseliyorlardı gökyüzüne. Dağılmış tek tek kömlerde ikişer saat konaklayacaklardı. Babasının memleketine girdiği için sevinçliydi Ali Haydar. Topal Cafer, Pülümür'den gelip Tunceli'nin dağ mahallesine yerleşti. Köydeyken korkunç derecede yoksuldu. 50 yıl zengin olmak için uğraşmıştı. Bir seferinde 5 keçiye sahip olmuş ama çok geçmeden ikisini kurda yedirmişti. Bir seferinde bir inek almış ama 2 yıl sonra sevgili ineği kısırlaşmıştı. Topal Cafer'in en zengin dönemi 10 koyuna sahip olduğu dönemdi. Yani 20 yıl önceki dönem. Koyunların ikisi hastalıktan ölmüş, üçünü de gece hırsızlar ahırdan yürütmüşlerdi. Topal Cafer Tunceli'ye taşınmadan önce radyolardan sürekli yayınlanan önemli haberler duydu. İsmi okunan anarşistlerden herhangi birinin yerini bildirene hükümet 500.000 ile 1.000.000 lira arasında para verecekti. Haberi dinleyen Topal Cafer'in kafasında binbir zenginlik tasarısı uyandı. Aç kurtlar gibi koruma ve kollama güdüsünü harekete geçirdi. İlk önce okula gelen müfettişi anarşist diye ihbar etti. Jandarma karakolu komşu köydeydi. 2 ay sonra geceleyin Ali'nin evine giren tapu ve kadastro memurlarından 3 tanesini ihbar etti. Operasyondan sonra başçavuş Topal Cafer'i karakola çağırdı. Ulan bir ihbar daha yaparsan öbür bacağını da ben kırarım diye tehdit etti. Bu tehditten 5 ay sonra Topal Cafer kardeşinin yardımıyla derhanesini toplayıp karısıyla beraber Tunceli'ye geldi. Dağ mahallesinde bir gece konduya yerleşti. Topal Cafer sedirin üzerine sırtüstü uzanarak günlerce zenginlik hülyalarına daldı. Karısı Mizikli Yeter, Cafer'in ciddi işlerle meşgul olduğuna inandığı için onu hiç rahatsız etmiyor, zenginliğin kaynağına bir gün erişecek diye sık sık mırıldanıp duruyordu. Mizikli Yeter, Cafer'in önüne günde 2 öğün ayranla bulgur pilavı ya da domatesle ekmek koyuyordu. Sedirden kalkan Cafer karısına sadece birkaç soru yöneltiyordu. En son Yeter'in dedesinin büyük amcasının Ermenilerden kalma bir küp altını nereden bulduğunu sordu. Doyurucu bir cevap alamayınca gidip Sedir'e uzandı. Babasının Tujik Dağı'nın kuzey kısmında bazı kayaların altın gibi ışıldadığını, anasına anlattığını hatırladı. Aniden ayağa fırladı. Ali Maklı'dan daha geniş bilgi almak için dışarı çıktı. Dağ mahallesinden hızla şehre indi. Topal Cafer'in gecekondusunun bitişiğinde bir gecekondu daha vardı. Kardeşine aitti ama Cafer burayı ahır olarak kullanıyordu. Kardeşi Cafer abisine bir inek vermişti. Bunun sütünün yarısı sana, yarısı bana demişti. İneğe Mizikli Yeter bakıyor, her gün sütün yarısını götürüp kaynına veriyordu. İnek hapis hayatı yaşıyordu. Kocaman gözlü, alaca ama alabildiğine tembel bir inekti. Gece gündüz yatar ve yavaş yavaş geviş getirirdi. Ahırda iki tane tavuk vardı. Mizikli Yeter tavukların yumurtlaması için köşede, ineğin giremeyeceği bir şekilde özenerek yuva yapmıştı. Bir sabah Mizikli Yeter kovayı alarak ahıra gitti. Kapıyı zorladı, zorladı, açamadı. İneğin kapının arkasında yattığını düşünmeden eve koştu. Kocasını telaşla dürterek, "Kalk hele, kalk çabuk," diye uyandırdı. "Ne var karı, hayırdır?" diyerek yatağından fırladı Cafer. Gece ahıra girmişler, kaç kişi olduğu belli değil, uyuyup kalmışlar. "Tamam, dağdan geldiler, yatacak yer bulamadılar, bizim ahıra girdiler." Cafer derhal pantolonunu giydi, kasketini aldı. "Sakın ahıra gitme, dışarı çıkma. Gelen olursa kimseye bir şey söyleme. Gözün ahırın kapısında olsun," diyerek dışarı fırladı. Tek kişi olursa 500.000 ederdi. Cafer yolda hesaplara başlamıştı bile. İki kişiden az değildi. 3 ya da 4 de olabilirdi. Eğer 4 olursa 2.000.000 ederdi. Bir otobüs alır, 2 tane de lokanta işletirdi. 9 tane olamaz mıydı? Pekala, olabilirdi. 9 kişi 500.000'dan 4.5 milyon eder ki bu öbür dünyaya bile yeterdi. Topal Cafer Tunceli polis karakoluna sevinçle daldı. Nöbetçi polisler hemen hareketlendiler. Komiser Topal'ı ayrı bir odaya aldı. Karşısında oturttu, bir sigara sundu. Topal sigara içmediği halde aldı sigarayı. Neredeler ve kaç kişiler? Benim ahırda uyuyorlar. Bu gece dağdan geldiler. Bana haber vermeden uyumak için ahıra girdiler. Hala ahırdalar. Kaç kişiler? Hepsi silahlı mı? Vallahi en az 5 kişi varlar. Hepsinde de silah var. Silahsız yok. Komiser emniyet müdürüne ve altın bileğe telefon ederek durumu bildirdi. Bu gece dağdan inen bir grup silahlı anarşist Cafer Hastürk'ün dağ mahallesindeki ahırında konaklamışlardı. Altın bilekle emniyet müdürü soluk soluğa yüzlerini bile yıkamadan sabahın köründe karakola damlamışlardı. Karakol asker ve polis kaynıyordu. Durum albayla valiye de bildirildi. Asker ve polisten oluşan 40 kişilik bir kuvvet Fehmi Altınbilek'in komutasında sabahın er saatlerinde evi kuşattı.